SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Türkçe'ylesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'ylesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 19 Nisan 2024 Cuma. Haftanın son yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SBS'in Melbourne'deki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunu, Wurundjeri, Woiwurrung halkını ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra da Yavuz Doğan'la Türkiye gündemi bölümümüz var. Programın ikinci yarısında da Mehmet Turan Dede ile konuşacağız. Mehmet Turan Dede, Abdal Musa Birlik Cemiyeti için Türkiye'den Melbourne'e geldi. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz var. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Seda Arcan'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Sydney'deki kilisede bıçaklama olayında 16 yaşındaki genç terör kapsamında suçlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyelik talebini veto etti. Türkiye'de Tokat ilinde deprem fırtınası yaşanıyor. Kişinin yaşamını kaybettiği bıçaklı saldırıya sahne olan Sydney'deki Westfield Bondi Junction alışveriş merkezi bu sabah yeniden hizmete açıldı. Alışveriş merkezinde çalışan güvenlik görevlilerine bıçak geçirmez yelekler verildi. Kurbanlara ve yaralananlara saygı göstergesi olarak ekranlarda reklam döndürülmüyor ya da yüksek sesli müzik çalınmıyor. Bu arada alışveriş merkezinde iş yeri olan kiracılardan bir haftalık kira bedeli alınmayacak. Bondi Junction'daki bıçaklı saldırının isimsiz kahramanı, başbakanın da kahraman olarak nitelendirdiği Pakistanlı güvenlik görevlisine kalıcı vize verileceği doğrulandı. Muhammed Taha, cumartesi günü 6 kişinin ölümüne neden olan bıçaklı saldırı sırasında saldırganla karşı karşıya kalıp yaralandıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Fransız inşaat işçisi Damien Gero'ya yaptığı kahramanlık için kalıcı vize teklif edilirken Muhammed Taha da çabaları için benzer bir teklif alıp alamayacağını sordu. Taha'nın Avustralya'da bir yüksek lisans vizesiyle bulunduğu ve bu sürenin dolmak üzere olduğu bildiriliyor. Albanizi'ye, güvenlik görevlisi Taha'ya da Fransız kahraman gibi bir vize teklifinin yapılıp yapılmayacağı soruldu. Albanese bu haberi doğruladı.
Yes, we certainly will. He confronted the perpetrator Joel Couchy on Saturday.
Albanese, Taha'nın olay günü saldırganla karşı karşıya gelmesinin cesaret göstergesi olduğunu söyledi ve onlar tanımadıkları Avustralyalıları korumak için kendilerini tehlikeye atan insanlar. açıkçası teşekkür etmek istediğimiz cesaret de bu türden bir cesarettir diye konuştu. Avustralya Federal Polisi'nin terörle mücadele biriminin yürüttüğü soruşturma sonucunda Sydney'de kilisede meydana gelen bıçaklama olayıyla ilgili olarak 16 yaşındaki bir çocuk terörle suçlandı. Pazartesi akşamı polis, Piskopos Mar Marie Emmanuel'in canlı yayınlanan vaazı sırasında bıçaklandığı iddia edilen kiliseye çağrıldı. Olayla ilgili olarak bir genç polis tarafından tutuklandı ve kefalet istemi reddedildi. 16 yaşındaki çocuk saldırı sırasında kopan parmağı için geçirdiği ameliyatın ardından şu anda hastanede polis koruması altında tutuluyor. Polis bu suçun en yüksek cezasının ömür boyu hapis cezası olduğunu açıkladı. Bu arada olayın ardından ortaya çıkan isyana katılan 50 kişinin aranması sürüyor. Bıçaklanma olayının ardından ortaya çıkan olaylarda düzinelerce polis yaralanmış, araçları tahrip edilmiş ve bir grup polis ve sağlık görevlisi kiliseye sığınmak zorunda kalmıştı. Başbakan bu hafta yaşanan kilisede bıçaklama terör soruşturmasının ardından Avustralya'da sosyal uyumun önemini vurguladı. Anthony Albanese, SBS News'a verdiği özel mülakatta saldırgan olduğu iddia edilen kişinin eylemlerini tamamen kabul edilemez olarak nitelendirdi. Avustralya Federal Polis Komiseri Rhys Kershaw'un kilise dışında ayaklanan kalabalığı Avustralyalı olmayan un-Australian olarak tanımlamasını da destekledi.
Well, violent extremism and any form of violence has no place in Australia.
Şiddet içeren aşırıcılığın ve her türlü şiddetin Avustralya'da yeri yoktur. Bizler çok kültürlülüğümüzle zenginleşen, büyük ölçüde birbirine bağlı bir toplumuz. Halk farklı inançlarla yan yana yaşamakta ve çeşitliliğimiz de zenginleşmektedir. Pazartesi gecesi yaşanan olaylar son derece endişe vericidir ifadelerini kullandı Başbakan. Amerika Birleşik Devletleri, Filistin'e Birleşmiş Milletler'e tam üyelik verilmesini tavsiye eden Güvenlik Konseyi kararını veto etti. Karar tasarısı lehinde 12 oy kullanılırken Birleşik Krallık ve İsviçre 2 çekimser oy kullandı. Bir karar tasarısının kabul edilebilmesi için en az 9 üyenin lehte oy kullanması ve daimi üyeler olan Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve Amerika'dan hiçbirinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor. Amerika'nın Birleşmiş Milletler'deki Özel Siyasi İşler Alternatif Temsilcisi Robert Wood, kararı şöyle yorumladı.
We have long called on the Palestinian Authority to undertake necessary reforms.
Uzun zamandır Filistin yetkililerini devlet olmaya hazır olma niteliklerini sağlamak üzere gerekli reformları yapmaya çağırıyoruz. Aynı zamanda bir terör örgütü olan Hamas'ın şu anda bu kararda yer alan devletin ve vizyonun ayrılmaz bir parçası olan Gazze'de güç ve nüfus sahibi olduğunu da biliyoruz. Bu nedenlerden dolayı Amerika bu Güvenlik Konseyi kararına hayır oyu vermiştir. Wood, Amerika'nın iki devletli bir çözümü desteklemeye devam ettiğini söyledi. Bu oylamadan çıkan sonucun Filistin devletine karşı oldukları anlamına gelmediğini, aksine bunun ancak taraflar arasında doğrudan müzakereler yoluyla gerçekleşebileceğinin kabulü olduğunu söyledi. Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın tarihi sus payı davasında karar verecek olan 12 kişilik jüri seçildi. Jüri üyelerinden biri kimliğinin bazı kısımları kamuoyunda açıklanınca gözünün korktuğunu söyleyerek mahremiyet endişelerini dile getirdi. Bunun üzerine yargıç Juan Merchan medyayı potansiyel jüri üyelerinin kişisel tanımlarını paylaşmaktan kaçınmaya çağırdı. Diğer düzinelerce jüri üyesi adayı bu hafta başında tarafsız olamayacaklarını söyleyerek görevden ayrılmıştı. Eski başkan Donald Trump, porno yıldızı Stormy Daniels'a sessiz kalması karşılığında $130,000 verdiğini örtbas etmeye çalışmakla suçlanıyor. Trump bu davada hakkındaki 34 dolandırıcılık suçlamasını kabul etmedi ve Stormy Daniels'la ilişkisi olduğunu da reddetti. Hindistan'da 6 hafta sürecek genel seçimlerde oy verme işlemi bugün başlıyor. Hindistan halkı Lok Sabha olarak adlandırılan 545 sandalyeli parlamentonun alt kanadındaki 543 sandalye için oy kullanacak ve diğer iki sandalye de ülkenin cumhurbaşkanı tarafından seçilecek. Seçmenler 44 gün ve 7 aşamada oylarını kullanacak. Hindu milliyetçisi mevcut başbakan Narendra Modi üst üste 3. kez seçilmeye hedefliyor. Siyaset analisti ve Hindistan uzmanı Robin Jeffrey, SBS News'a verdiği demeçte Modi'nin kampanyaya hakim olduğunu söyledi. Darwin'de yapılan bir senato soruşturması, kuzey bölgesinde yerli kadınlara yönelik aile içi şiddette salgın olarak adlandırılan sorunun köklü bir değişiklik yapılmadan doğru bir şekilde ele alınamayacağını ortaya koydu. Batı Avustralyalı eski polis memuru ve şimdi senatör olan Dorinda Cox, polisin bu sorunun büyük bir parçası olduğunu söyledi. Soruşturma kapsamında ayrıca Kuzey Bölgesi'nin aile içi şiddet ve gençlik hizmetlerinden sorumlu polis müdürü Sachin Sharma da dinlendi. Sharma, Kuzey Bölgesi'nde aile içi şiddet vakalarının ulusal ortalamanın 7 katından fazla olduğu bir ortamda bu durumun devam ettirilemeyeceğini söyledi. Devlet bakımı altındayken canına kıyan 10 yaşındaki bir çocuğun ebeveynleri yeniden bir araya gelme çabaları başarısızlıkla sonuçlanınca bir kısır döngüye girdiklerini anlattı. 10 yaşındaki çocuk Cuma gecesi Perth'te Topluluklar Bakanlığı'nın gözetimi altındayken hayatını kaybetti. Ulusal İntiharı Önleme ve Travma İyileştirme Projesi Direktörü Megan Crocker, ailenin çocukla yeniden bir araya gelmeye çalışırken bakanlığın destekleyici olmadığını ve yargılayıcı davrandığını gördüğünü söyledi. Batı Avustralya Başbakanı Roger Cook bu ölümün endişe verici olduğunu söyledi.
We only ever remove a child from the care of its family or its parents.
Bir çocuğu ailesinin ya da ebeveynlerinin bakımından ancak son çare olarak o çocuğun güvenliğini ve esenliğini korumak amacıyla alıyoruz. Küçük bir çocuğun en çaresiz olduğu şeye başvurduğunu görmek her zaman korkunçtur diye konuştu Batı Avustralya Başbakanı. Eyalet Başbakanı Cook, Batı Avustralya'daki çocukların refahının hükümetin bir numaralı önceliği olduğunu söyledi. Türkiye haberlerine bakalım. Tokat'ta bir günde 4 deprem oldu, eğitime ara verildi. Tokat'ta dün akşam saatlerinde 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Ordu, Kırşehir gibi çevre illerden de hissedildi. Artçı depremlerin sürdüğü Tokat'ta ilk depremi meydana geldiği 18.11'den sonra gece 9.45'te 4 büyüklüğünde, 10.31'de ise 4,4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Gece yarısından sonra ise 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Tokat'ta 200'den fazla ev ve ahırın hasarlı olduğu, can kaybının bulunmadığı bildirildi. İki gün süren Avrupa Birliği Konseyi zirvesinde Türkiye konusu ele alındı. Avrupa Birliği liderleri Ankara ile ilişkilerin ilerletilmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasını kararlaştırdı. Liderler ayrıca Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde çözümü için müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı. Ancak sonuç bildirgesinde Türkiye'nin aday ya da kağıt üzerinde de olsa AB ile üyelik müzakereleri yürüten bir ülke olduğuna dair hiçbir ibare yer almadı. Türkiye ise Avrupa Birliği'ne tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkemize ilişkin kabul edilen kararlar AB'nin ülkemize ve küresel gelişmelere dair stratejik vizyon eksikliğinin yeni bir örneğidir denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı ağırladı. Bu, Tanzanya'dan 14 yıl sonra devlet başkanları düzeyinde yapılan ilk ziyaret oldu. Türkiye'de vatandaşlar sosyal medyada restoran ve kafelerdeki fahiş fiyatlara karşı boykot çağrısı yapıyor. Fiyat pahalılığına karşı gösterilen tepkilerin dalga dalga yayılmasının ardından sosyal medyada bu hafta sonu yani 20-21 Nisan tarihlerinde dışarıda yiyip içmeme çağrısı yapıldı. Döviz kuruna bakalım. 19 Nisan 2024 tarihi itibariyle 1 Avustralya doları 21 lira 94 kuruştan, 64 Amerikan sentinden ve 60 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun verilerine göre hava bugün belli başlı kentlerimizde şöyle olacak. Başkent Canberra'da yağmur ihtimali var 19 derece. Sydney ara sıra yağışlı ve 22, Melbourne'da yağış hafifliyor 18 derece. Perth güneşli 31, Adelaide ara sıra sağanak yağışlı 20, Hobart kapalı 17, Brisbane güneşli 29 ve Darwin ise genellikle güneşli 35 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımız Nejat Başar'la devam ediyor.
Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'lisiniz. Seda Ercan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. İsrail'in İran'a çeşitli saldırılarda bulunduğu iddiası var. Füze veya insansız hava aracıyla bazı saldırılar olduğu, İsfahan bölgesinde de patlamalar olduğu iddia ediliyor. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. SBS Turkish Facebook hesabımız. Bize cep telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, Necdet Çimenli Bey'in mesajı şöyle. Sayın Erdoğan kendisine ilah gibi tapan seven seçmeninin 31 Mart'ta verdiği mesajı dikkate almazsa gelecek ilk seçimde bu vefakar seçmen sildim senin kalbimden maziye gömdüm diye ülkede şarkı söylerse hiç şaşırmam diyor. Yoldaş Rumuzlu dinleyicimiz 31 Mart seçimlerini kabul etmeyen bir şahıs %40 oydan bahsediyor. En büyük metropol şehirlerini kaybettiğinin farkında değil. Böyle bir hasta adam ülkeyi yönetiyor. Emekliler sabahın 5'inde ucuz et kuyruğunda saray ve şükarası saltanat sürüyor. Kaybettikleri belediyelerdeki savurganlıklar, bıraktıkları borçlardan utanmıyorlar. Bunların ardamarları çatlamış demiş bu dinleyicimiz. Türk lirasının kuru 20.90 sanırım 21.90 denilmişti diyor. Bunu düzeltelim. Evet, bu dinleyicimiz haklı. 20.90 eğer yanlış söylendiyse. Kızıl Elma Rumuzlu dinleyicimiz de CHP'nin kazandığı belediyeler hızla hizmete başladılar. Bursa'da CHP'li belediye Kur'an kurslarını kapattı. CHP'li Mersin Başkanı plajlara bar açtı. CHP'nin yapacağı hizmet bu. Ha bir de heykel dikerler, CHP artık eski CHP değil deyip CHP'ye oy verenlere duyurulur demiş bu dinleyicimiz. Evet, biraz önce bahsettik. Son dakika haberlerine göre İsrail İran'a füze saldırısı düzenledi. İsrail'in İran'da bazı hedefleri vurduğu iddia ediliyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri de Birleşmiş Milletler'de Filistin'in tam üye olması için yapılan oylamada veto hakkını kullandı. Son dakika haberlerine göre Amerikalı yetkililer İsrail'in İran'da bazı hedeflere yönelik füze saldırısı gerçekleştirdiğini doğruladı. Öncesinde de İran'ın resmi haber ajansı Fars'ta İsfahan havaalanı yakınlarına patlama seslerinin duyulduğunu bildirmişti. İsrail'in başka bölgeleri de hedef aldığı belirtiliyor. Yolcu uçak güzergahlarının da İran hava sahasından farklı yerlere yöneldiği belirtildi. Geçen hafta sonu İran, İsrail'e yönelik yüzlerce füze ve insansız hava aracı fırlatmış ve bu saldırının da İran'ın Suriye'deki elçiliğine düzenlenen ve devrim muhafızları komutanlarının öldürüldüğü saldırıya misilleme olarak yapıldığı belirtilmişti. Füze ve İHA'ların büyük çoğunluğu İsrail hava sahasına gelmeden düşürülmüş ve kimse hayatını kaybetmemişti. İsrail, Suriye'deki saldırıdan sorumlu olduğuna yönelik bir açıklama yapmamıştı. İran, füze ve İHA saldırısı sonrası kendisi için sürecin bittiğini, ancak İsrail'in misilleme yapması durumunda çok daha kapsamlı saldırılar gerçekleştireceğini açıklamıştı. İran'ın saldırısı sonrası Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ülkeye karşı yeni ekonomik yaptırımlar açıklamıştı. Geçen haftaki saldırı sonrası İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullah'ı İsrail'i uyarmıştı.
Ve ikdam-ı mutakabil...
Iran's legitimate defense and countermeasures have been concluded. Therefore, the Israeli regime, the terrorist Israeli regime, must be compelled to stop.
İran'ın yasal savunma ve misilleme adımları sona ermiş bulunmaktadır. Bu yüzden terörist İsrail rejimi askeri maceralara girmesin. Eğer İsrail bize karşı güç kullanırsa, egemenliğimizi ihlal ederse, İran İslam Cumhuriyeti misilleme hakkını kullanıp rejimi de pişman edecektir, diyor. Ürdün ve Suudi Arabistan da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e İran füzelerini düşürmek için istihbarat ve askeri destek vermişti. İsrail ayrıca Gazze'de Refah bölgesine yönelik taarruz planlarında Amerika Birleşik Devletleri'ni ikna etmeye çalışıyor. ABD'nin itirazlarına rağmen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu taarruzu gerçekleştirecekleri konusunda kesin konuşuyor. Bu arada Birleşmiş Milletler'de Filistin'in tam üye olarak kabul edilmesi Amerika Birleşik Devletleri vetosuna takıldı. 15 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesinden 12'si lehte oy kullanırken Birleşik Krallık ve İsviçre çekimser kalmış, Amerika Birleşik Devletleri ise tasarıya karşı veto hakkını kullanmıştı. Birleşmiş Milletler'deki Amerika Birleşik Devletleri temsilcilerinden Robert A. Wood, vetoyu neden kullandıklarını açıkladı.
We have long called on the Palestinian Authority to undertake necessary reforms to help establish the attributes of readiness for statehood.
Filistin yönetiminin gerçek bir devlet için gerekli reformları geçirmesi için uzun süredir ısrar ediyoruz. Ayrıca terörist bir grup olan Hamas da olası Filistin devletinin önemli bir parçası olması öngörülen Gazze'de siyasi bir güç. Bu yüzden de Amerika Birleşik Devletleri veto hakkını kullandı, diyor. Bu da ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin iki devletli çözüme destek vermeye devam ettiğini, Filistin'in devlet olmasına itiraz etmediklerini, sadece Filistin'in devlet olmasının İsrail'le ikili pazarlıklardan sonra gerçekleşeceğini söyledi.
Sayın dinleyiciler, şimdi de Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümüne geçiyoruz.
Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, önce istakoz skandalıyla başlayalım. AK Parti içinden de büyük tepki geldi buna. Halkla kopukluğun tek örneği değil ama, değil mi parti içindeki?
İstakoz çok simgesel bir şey oldu. Dünyanın birçok ülkesinde üst düzey gelir gruplarının tadını bildiği, işte restoranda siparişini verdiği bir yemek türü. Türkiye'de ise gerçekten çok hani üst tabaka grupların bilebildiği bir şey. Birçok kimsenin tadını bilebilmediği bir şey. Zenginliğin simgesi, şatafatın simgesi, gösterinin simgesi olarak algılandı. Buradaki kritik meselelerden birisi, bir milletvekilinin böyle bir yemeği Monaco yat limanında bayramda yiyebiliyor olması, üstüne bir de bunu sosyal medyadan paylaşıyor olması. O bölümü de görgüsüzlük olarak adlandırıldı. Çok tepki oldu tabii. AK Parti içinde çok tepki oldu. Milletvekilleri konuştular, partililer konuştular. Zaten son dönemde AK Parti içinde bir gerilim söz konusu. Seçim yenilgisine her grup birbirini atmaya çalışıyor. Ciddi gruplaşmalar var. Öz eleştiriler var. Aslında öz eleştiri demeyelim. Karşılıklı gruplar arası eleştiriler var. Herkes işte birbirini işaret ediyor. Senin yüzünden oldu, senin yüzünden oldu diye. Bir günah keçisi ilan edildi diyebiliriz. Şebnem Bursalı'nın bu paylaşımı nedeniyle birçok grup üzerinde birleşti ve ona karşı hakarete varacak kadar ciddi eleştiriler yapıldı. Hatta bir AK Parti eski MKYK üyesi Mücahit Bilinci, ki o da 3 sene önce boynunda 10-15 bin liralık bir atkıyla görüntülenmiş ve buna ilişkin eleştirilere de ne yani, sadece siz mi takacaksınız, biz takamayacak mıyız diye eleştiri getirmişti. O defolup gitmelisin partiden diye mesajlar da attı. Ama nereden bakarsanız bakın, AK Parti'nin normal sıradan bir işte halk partisiydi. Anadolu'dan gelen bir partiydi. İşte yer sofralarında kuruldu. Yokluğu bilir, yoksulluğu bilir bir partiydi. Halkla aslında arasında nasıl duvar kurduğu, ne kadar uzaklaştığı halkın içinden daha iyi görünmüş oldu bu fotoğrafla birlikte, istakoz fotoğrafıyla birlikte. Belki hatırlayanlar olacaktır. Bundan 2 yıl evvel bir AK Partili yönetici şöyle bir ifade kullanmıştı. İşte AK Parti halktan uzaklaşıyor, daha parayla buluştukça yoksul halkın derdinden anlamıyor dendiğinde, öyle değil, biz halkın derdini anlamaya çalışıyoruz, tebliğli kıyafetle halkın arasına karışıyoruz demişti. Yani halktan olmadığını kabul eden, aslında bir kabulü de içeren bir ifade kullanmış. Bu da çokça eleştirilmişti. O da hatırlatıldı bu tartışmalar sırasında. Ama dediğim gibi tek sorumlu Şebnem Bursalı değil. Zaten Şebnem Bursalı seküler yaşamı bilinen bir gazeteciydi bu siyasete atılmadan önce. Cumhurbaşkanı seçti, İzmir'den aday gösterdi ve sonrasında da milletvekilliğiyle devam etti, iktidarı destekleyen bir gazeteciydi. Onun dışında birçok isim de mesela işte Maldiv Adaları'ndan da bir görüntü paylaşıldı. Ben son dönemde aktif siyasette değilim dedi. Bir Yozgat Belediye Başkan adayı değerlendi. 2 dönemde AK Parti milletvekilliği yapmıştı. Ama işte daha yeni seçimleri kaybetmiş, Maldivler'de soluğu almıştı. Seçimleri kaybettiği o kampanya döneminde bir küçük çocuğa Gazze ile ilgili, Gazze'li çocuklarla ilgili bir gün mutlaka Gazze kurtulacak çocuk, oralarda işte özgürlük hakim olacak, sen de bunu göreceksin gibi hamasi laflar ederken de görüntüleri var. Maldivler'dense torunları şu bu falan diye isimlerini sayarak tatile gittiğini anlatıyor. Yani oradaki tavrı başka, buradaki tavrı başka. Hükümet ekonomik sıkıntı var diyor. AK Partililerdeki tablo zenginlik içinde, ihtişam içinde, lüks içinde bir tablo. İktidar emekliden, sabit gelirliden sabır istiyor. Ekonomi düzelecek, siz de düzeleceksiniz diyor ama bir yandan da çok ciddi para kazanan ekipler var. Bir yandan 17 bin lira asgari ücretin yıl içinde arttırılmayacağını söylüyor. Diğer taraftan 5 maaşla 6 maaş evine giren haneler var AK Parti içinde. 500 bin liranın üzerinde aylık maaş alan aileler var ki bunlar da biliniyor. Bir yandan işini kaybedenler var. Bir yandan AK Parti'de siyaset yapıp bir şekilde işte bakan yardımcılığı, yönetim kurulu ve benzeri noktalarda iş bulanlar var. Bunlar artık iyice, özellikle seçim sonrasında, seçimi de biraz buna bağlamak lazım, halkın gözüne batıyor. Şebnem Bursalı'nın paylaştığı istakoz fotoğrafı da bardağı taşıran son damla oldu diyebiliriz. Şöyle bir çalkaladı AK Parti'yi de kendi içinde.
Yavuz Bey, teleferik kazası yüzünden bir kişinin öldüğü Kepez Belediye Başkanı tutuklandı. Yeni başkan neden tutuklanır acaba?
Bu Kepez Belediye Başkanı'nın tutuklanması, tabii bir kişi hayatını kaybetti o teleferik faciasında. Yaralananlar da var. Bir ihmal olduğu da açık. Bu ihmalin araştırılması, sorgulanması, kimse sorumlusunun ortaya çıkartılması ve cezalandırılması herkes tarafından son derece normal bir biçimde talep edilen bir durum. Ama buradaki uygulama biraz dikkat çekici. Çünkü Türkiye'de bir hızlı tren faciası oldu. Onlarca insan hayatını kaybetti. Dönemin Devlet Demiryolları Genel Müdürü de, Ulaştırma Bakanı da, Başbakanı da bu meseleyle ilgili sorumlu tutulmadı. Çorlu'da tren faciası oldu. İşte 3-4 görevli dışında, ki o da kaçıncı duruşmada dahil edilebildi soruşturmaya, kimse sorumlu tutulmadı. Makinistlere mesele yıkıldı gitti. Soma'da 300 insan öldü. 5 kişi 6 kişi bu işten sorumlu tutuldu. Devlet görevlileriyle ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Depremde işte 50 bin kişi öldü. O yıkılması muhtemel binalara oturma izni veren yetkililerle ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Ama her nasılsa Kepez'de bir kişinin öldüğü bu hadisede belediye başkanı ile ilgili işlem yapıldı. Üstelik yargılanıp ceza alsa cezaevinde kalmayacağı bir suçlamayla cezaevine konuldu. İşin daha enteresan tarafı, bu belediye başkanı 1 Aralık'ta devlet memuru, bu teleferiği de işleten şirketin başında ve devlet memuru olduğu için 1 Aralık'ta görevinden istifa ediyor belediye ait şirketten. Sonrasında 3 kez o teleferikle ilgili ağır bakım yapılıyor kazaya kadar. O dönemde sorumlular başka. Bakımı yapanlar Sanayi Bakanlığı'nın referans verdiği şirket. Başından beri aynı şirket yapıyor. AK Partili belediye döneminde açılmıştı o teleferik. Ve savcılık 1 Aralık'taki bu istifayı geçerli saymıyor. Çünkü Ticaret Sicili Gazetesi'nde 20 küsur Aralık'ta yayınlanıyor. Aradaki bakımların sorumlusu olarak Kepez Belediye Başkanı'nı gösteriyor. Ki sonrasında belediye başkanı seçilmişti zaten. Ama eğer istifa etmese zaten belediye başkanı adayı olamıyor. Böyle bir çarpıklık da var. Ve siyaseten sanki bu iş yapılmış gibi bir görüntü de var. CHP'liler de zaten buna isyan ediyorlar. Yani kimse de yargılanmasın demiyor. Yargılansın. Ama niye cezaevinde yargılanıyor? Yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiş bir belediyenin yeni seçilmiş başkanı niye cezaevinde kalıyor böyle bir meseleyle ilgili? Ki ceza alsa bile cezaevine girmeme ihtimali var. Bu konuda bir isyan var ve sanki kararda biraz siyasi görüntüsü sergiliyor. En azından AK Partili bürokratlara hiç dokundurtmayan hükümet bir anda bir bakıyorsunuz bir belediye başkanını hemen cezaevine konulmuş ve bununla ilgili de destekler mahiyette açıklamalar yapılıyor. O açılan çifte standart noktasında dikkat çekici bulundu.
31 Mart yerel seçimlerinde iktidar bloğu Cumhur İttifakı'nın kaybettiği göze görülen bir gerçek. Seçim yenilgisi sonrası AK Parti'de Erdoğan'ın bazı değişiklikler yapması bekleniyor herkes tarafından. AK Parti MHP ile bağları kesmeden ne kadar değişebilir? Kozmetik bakan değişiklikleriyle mi sınırlı kalacak bu değişim AK Parti'deki?
Vallahi evet, iktidar içinde bir ne yapalım beyin fırtınasının sürdüğünü söyleyebiliriz. Aslında birçok insan birçok şey söylüyor. Az önce söylediğim o çok maaşların kesilmesi, AK Parti siyaset yapan eskilerin mutlaka bir yere yerleştirilmesi, işte ihalelerle ilgili durum, bütün bunlarla ilgili bir takım önlemler alınması, halkı biraz daha anlayacak hadiselere yol açılması, kadrolarda başarısız kadrolarda değişim, Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi kibirli insanların partiden arındırılması ve benzeri öz eleştiriler yapılıyor parti içinde. Ama bunların ne kadarı AK Parti'ye gidiyor? Demokratikleşme adımlarının atılması talepleri var. MHP'nin kendilerini sınırladığını söyleyenler de var. Bunların ne kadarı Cumhurbaşkanı'na gidiyor? Ne kadarını Cumhurbaşkanı kabul edecek? Henüz daha o noktada değiliz. Yani onu göremiyoruz. Çünkü hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim sonrası yaptıkları açıklamalarda hem muhalefetin başarısını küçümsediler hem de Cumhur İttifakı'nın sapasağlam yoluna devam ettiğine özel olarak vurgu yaptılar. Hemen hemen aynı kelimelerle. O nedenle özellikle MHP'nin, AK Parti'nin o demokratikleşme adımlarını engellediği, sınırladığı, seçmeni sınırladığına ilişkin eleştirilerin en azından Cumhurbaşkanı tarafından henüz kabul edilmediğini görüyoruz. Kendi içinde az önce de söylediğim ciddi çalkantı var. Bir takım isimler başarısız ilan ediliyor. Bunların içinde Genel Başkan Vekili Efkan Ala var. Seçim işlerinden sorumlu olan isimler var. Yerel yönetimlerden sorumlu olan isimler var. Bunlara ilişkin ciddi eleştiriler var. Değiştirilebilir mi? Değiştirilebilir. Ama Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısında yaptığı konuşmaya baktığımızda, ki ben dinledim tamamını, orada Erdoğan öz eleştiri yapacağız, mesajı alacağız diyor elbette ama hem üsluba hem verdiği mesajlara hem yaklaşıma bakıldığında Erdoğan aynı Erdoğan, AK Parti aynı AK Parti gibi görünüyor. Birçok siyaseti yakından izleyen isminde ortak görüşü, ben de katılıyorum o görüşe. Bu saatten sonra AK Parti'nin değişme ihtimali de çok mümkün görünmüyor. Çünkü partiden ziyade bir tek isme bağlı bir grup diye nitelendirilebilir ve o grubun içinde de çıkar çatışmaları söz konusu. Yani işte o 94 ruhuna geri döneceğiz, eski günlere geri döneceğiz, demokrasiyi yükselteceğiz, yoksulluğu ortadan kaldıracağız, yolsuzlukla mücadele edeceğiz sloganlarının şu anki yapı içerisinde geçerli olma ihtimali çok zayıf. O nedenle bir takım makyaj değişiklikler söz konusu olsa da AK Parti'nin bugün bulunduğu durumdan kurtulabilmesi çok kolay görünmüyor.
Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz 14.38'i gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. İran'daki gelişmeler konusunda İsrail'in herhangi bir açıklaması yok. İran medyası bazı şehirler, özellikle Tahran, İsfahan ve Şiraz şehirleri üstündeki uçuş sahalarının kapatıldığını açıklıyor. Yani İran'dan bir yetkili Reuters'a füze saldırısı olmadığı yönünde bir bilgi verdi. Ancak Amerikalı yetkililer de İsrail'in İran'a bazı saldırılarda bulunduğu konusunda açıklama yaptı. İsmini vermeyen Amerikalı yetkililer. İran daha önce İsrail'den misilleme, geçen haftaki saldırıya misilleme, yeni bir saldırı olması halinde anında İran'ın cevap vereceğini açıklamıştı. Bundan sonra doğrudan piyasalar tepki gösterdi son gelişmelere, İsrail'in saldırdığı iddialarına. Yani dolar düştü, piyasalar hisse senedi piyasalarında da çalkantı olduğu belirtiliyor. Yayınımıza dönecek olursak, geçen gün Türkiye'den Melbourne'e gelen Mehmet Turan Dede ile konuştuk. Bu sabah saatlerinde yarın ve pazar günü birer söyleşi düzenleyecek. Gelecek hafta sonu 27 Nisan'da da Abdal Musa Birlik Cem'ine katılacak. Evet, Mehmet Turan Dede ile yaptığımız röportajı sunuyoruz şu anda. Mehmet Turan Dede yine Melbourne'da Abdal Musa Birlik Cem'ine katılmak için buradasınız. Hoş geldiniz Melbourne'a.
Hoş bulduk. Hoş bulduk Cancağız'ın.
Şimdi yarın 20 Nisan'da saat akşam 7'de söyleşiniz olacak Melbourne'da. Söyleşi evet. Belli bir konuda mı olacak, yoksa genel gelenlerle organik bir şekilde gelişen bir muhabbet gibi bir şey mi olacak?
Dediğiniz gibi gelen konuklarla birlikte genişletilecek. Ama önceki başlangıcı benim bir sunumumla başlayacak ve sizlerin de bildiği gibi sunum genel olarak Alevi yol felsefe anlayışı üzerine olacak. Arkasından da karşılıklı varsa sorularını alacağız canlarımızın, ya da katmak istedikleri düşünceler varsa onları alacağız. Varsa sorular, onların yanıtını bildiğimiz kadar vermeye çalışacağız. Eğer bilemiyorsak gidip öğrenip geleceğiz tekrar. Onu yapacağız. Yani bilmediğimiz soruyu öğrenmek bizim için de öğrencilik. Çünkü yaşam öyle bir anlayış içindeki bizi öyle bir anlayışa koydu ki biz bildiğimizin öğretmeni olmaya çalışıyoruz. Bilmediğimizin hangi yaşta olursak olalım öğrencisiyiz.
Ya bu iyi bir cevap oldu. Alevilik denince aklımıza ne gelmeli acaba? Bir din, bir felsefi duruş, ahlaki tutum, ne anlamamız gerekiyor acaba?
Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Bakın şimdi Alevilik, bizim Aleviliği anlatırken söyleyeceğimiz üç ana cümle vardır. Alevilikte edep, erkan, ilim, irfan, emek, üretim ve ikram. Yani paylaşmak. Edep dediğimiz olgu üç harften oluşuyor. E-B-B. Biz bunun formülesi olarak da elime, dilime, beline diye söylüyoruz. Sahip ve sadık olmaktan geçiyor edep olgusu. Eline sahip ol, başkasının malına el uzatma, başkasını elinden incitme. Diline sahip ol, kimsenin gönlünü kalbini kırma, doğrudan şaşma, yalandan uzak dur. Hele ağza yakışmayan o küfür hiçbir zaman ağzına alınmasın. Dilini insanların ve doğanın güzelliği için kullan. Beline sahip ol, bedenine sahip çık. Ahlaki değerler senin için çok önemli. Hiçbir zaman hiçbir şekilde etik kurallara aykırı tavır içinde olma. Bunlar zaten Alevi toplumunun, eğer beceremez ve yapamazlarsa, uyamazlarsa hata işlemiş oldukları konular olarak geçer.
Bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi pazar günde Dandenong'da gençlere yönelik bir söyleşi var. Yani biraz evet. Önce şimdi zaten eğitim öğretimden bahsettiniz ve öğretmeye çalıştığınızdan bahsettiniz. Yani o yüzden mantıklı zaten gençlerle bir buluşma yapmanız. Bize onun nedenini anlatabilir misiniz herhalde? Yani çıkardık söylediklerinizden de yine sizin sesinizden duyalım.
Elbette, elbette. Ya gençlik bizim zaten hani derler ya, hedef kitlesi. Hedef kitlemiz gençliktir. Gençliğin geleceğe hazırlanması, önce ailelerin, sonra içinde bulunduğu toplumun yaşamına kendisini uydurması, ona yakın bir yaşam içinde olması ve onları örnek alması yolundan geçer. Biliyorsunuz aileler çocuk için ve gençler için rol modeldir. O nedenle aile içerisinde senin çocuklarına sen ne kadar örnek olabilirsen, örnek olabildiğin kadar onları hanede eğitmiş olursun tavır ve davranışlarında. Bir de içinde yaşadığı toplum gençlere en iyi ön derslerin verildiği bir okul gibidir. O nedenle bizim de olabildiğince belli aralıklarla gençlerle bir araya gelip onların seviyesine uygun biçimde yol ve erkanı, ilim ve irfanı onlara aktarmaya çalışmak. Dandenon'da pazar günü yapılacak olan etkinlik, Dandenon Alevi Kültür Merkezi dediğimiz oradaki yapılanmanın 10. yılının kutlanmasıyla ilgili bir etkinlik de olacak bu sene. O nedenle biz gençlerle belli bir süre muhabbeti yapacağız. Arkasından da gençlerin önde olduğu bir kutlama etkinliğine onlarla birlikte katılmış olacağız orada. Bu da hem bizleri mutlu edecek, umarım gençleri de mutlu eder.
Bir de hatırlatalım, Abdal Musa Birlik Cemi olacak 27 Nisan Cumartesi 19'da Melbourne'de Halacı Mansur Cem Evi'nde. Bunu evet. Da hatırlatalım.
Evet, ayın 27'si yani yarınki cumartesiden sonraki cumartesi günü Melbourne'de Halacı Mansur Cem Evi. Çok değerli bir yapımız bizim. İnsanların her türlü hizmetlerinin görüldüğü bir mekan. Bu mekanda her sene olduğu gibi yine bu sene de bir Abdal Musa Cem'i gerçekleştirilecek. Cem'den maksat bir arada olmanın, önce karşılıklı rızalaşmanın, bireysel rızalaşmadan sonraki süreci, karşılıklı dargınlık, kırgınlık varsa bunları gidererek başlamanın ve Cem içerisinde yapılan hizmetlerin ne için yapıldığının anlatılmasıyla, telimizle, dilimizle, sazımızla, sözümüzle, aşıkların o güzel kelamlarıyla ve aşıkların söylediği sözlerin açıklamalarının yapılarak sürdürülen bir otantik muhabbet ortamıdır. Biz buna Cem deriz. Ama Cemlerin değişik biçimleri de vardır. Biz genelde yapılan bu Cemlere herkese açık olan bir Cem'dir. O nedenle Abdal Musa Cem'i deriz. Buraya Alevi toplumunun o Cem'e katılmak isteyen bütün canları gelir. Orada bizimle beraber muhabbette bulunabilir. Cemler öyle sadece oturup dinlemek değil, gerektiğinde belli muhabbet sonunda gene sorabilmek, anlayamadığını öğrenebilmek için yapılan birlik muhabbetidir. Bunun süresi işte toplumun çok fazla zamanını ezmeden, canını üzmeden ve onların yaşam şartlarına uygun olarak yapılabilecek sürede yapılır. Ama bir özelliği de vardır ki bizim ibadetimiz dediğimiz muhabbettir Cem ve lokmalarımızla Cem noktalanır. Bütün canların orada paylaşmak üzere hazırladıkları lokmalar Cem'in sonunda hep birlikte paylaşılır ve o paylaşmanın da hazzı yaşanarak oradan ayrılmış olunur. Cem seremonisi bazı yerlerde çok uzun süre devam eden, yani yılda bir sefer değil, belki 5 sefer, belki 10 sefer, bazı yörelerde de bütün haneler, bizim evlerimizde de Cem yapılsın, azılsında bulundukları için o hanelerinde ziyaret edilerek küçük cemler halinde devam eder. Ama bizim esas olan ikrar cemlerimiz vardır. Yola ikrar vermek, yola söz vermek anlamını taşıyan, yani insanların kendilerini Alevi Bektaşi yol anlayışı içinde sorumlu görmek düşüncesiyle verdikleri söz, biraz evvel söylediğimiz kurallara uyacağına dair verdiği söze ikrar denir. Yani edeple, erkan ile, ilimle, irfan ile yaşayacağına söz verirler. Ve belli aralıklarla da görgüden geçmek diye bir cem biçimimiz vardır ki esas olan ocak cemlerimiz bunlardır. Görgüden geçmekte acaba verdiğim sözde durabiliyor muyum? Herhangi bir yanlışım var mı? Noksan yapıyor muyum? daha yapmam gereken ne var biçiminde, insanların kendilerini sorgulatması biçimindeki cemlerimizdir. Yani bizim canlarımız eğer yola ikrar vermişlerse aile ikrarıyla, ya da aile ikrarı veren canlar, iki aile, müsahip kardeş, yani kardeşlikten öte yeni bir kardeşlik esnesesi, ailesi oluşturmuşlarsa, bu ikrarın ya da müsahip kardeşliğin gereklerini yerine getirip getiremediklerini toplumun nezdinde, onların gözünde nasıl bir tavır içinde olduklarını sorgulatırlar. Bizi yargılayın derler. Hiçbir anlayışta insanlar toplumun karşısına çıkıp da bizi yargılayın demez. Ama bizim yolumuzda bizi yargılayın. Sözümüzde bir yanlış yaptığımız nokta var mı? Verdiğimiz sözde duramadığımız bir şey var mı diye. Bunlara da görgüce mi denir? Biz buradaki yola ikrar vermiş canlarımız da var. Bunlarla beraber bir ara bir görgü muhabbeti de gerçekleştireceğiz.
Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için Mehmet Turan Dede. Tekrar hoş geldiniz ve umarım çok güzel etkinlikler olur. Bunlar cemler olur, söyleşiler olur. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Bizim Melbourne'deki, Dandenong'daki, Sydney'deki, Mildura'daki bütün Alevi toplumu adına, bizi dinleyecek olan bütün can dostlarımızın hepsine sağlık ve güzellikler diyerek, size de teşekkür ederek ayrılalım. Çok sağ olun.
Sayın dinleyiciler, Mehmet Turan Dede ile röportajımız biraz daha uzundu oldukça. Alevilik inancı hakkında bayağı derin bilgiler verdi, detaylı bilgiler verdi. Röportajın tamamına sbs.com.au/turkish web sitemizden veya Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Audio'dan da.
SBS Türkçe ilesiniz.
Ve şimdi spor diyoruz.
Sporda UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde evinde rövanş maçında Olympiakos'la karşılaşan Fenerbahçe, maçın normal süresi ve uzatma bölümünü 1-0 önde tamamlasa da penaltılarda 3-2 yenik çıkarak elendi. Olympiakos yarı finale çıktı. Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş Ankara Gücü maçıyla başlıyor. Diğer maçlar da şöyle: İstanbulspor Fatih Karagümrük, Konya Alanyaspor, Kayseri Trabzon, Samsunspor Adana Demirspor, Alanyaspor Hatay, Galatasaray Pendikspor ve Sivas Fenerbahçe. Voleybol Sultanlar Ligi final serisinin 4. maçında Eczacıbaşı Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi. Serinin 5. ve son maçı yerel saatle 21 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ev sahipliğinde oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım voleybol Sultanlar Ligi'nde bu yılın şampiyonu olacak. Avustralya A Ligi'nde maçlar bu akşam 7.45'teki Newcastle Jets Wellington Jets maçıyla başlıyor. Diğer maçlar ise şöyle: Western Sydney Melbourne City, Melbourne Victory Brisbane Roar, MacArthur Sydney FC, Perth Glory, Western United, Central Coast Adelaide United. Toplum takımlarımıza bakacak olursak, Victoria Premier Ligi'nde olan Hume City, yani Anadolu Spor, bu hafta deplasmanda yarın 3'te Manningham United Blues'la oynuyor. Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilal Spor, Whittlesea United bu akşam evinde 20.30'da FC Strathmore'la karşılaşıyor. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Türk Gücü, Albion Rovers'da bu akşam 20.30'da Unihill Eagles'la oynayacak. Aynı ligdeki Çağrı Spor ise Hume United evinde Hoppers Crossing'la karşılaşıyor.
Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaştık. Şimdi bayağı bir mesaj birikti, onları okumak istiyorum. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz: Erdoğan yeni anayasa isteyecek en son kişi, çünkü anayasa ve yasalara uymayan, yargı kararlarını uygulamayan kendisidir. Mevcut anayasa öncekine uymadığı için kendine göre uydurulmuştur. Yapacak anayasaya uyacağının garantisi var mıdır diyor. Yenişehir Lorumuzu dinleyicimiz, İsrail ile İran arasında bir tiyatro oynanıyor. Bizler de bütün dünya gibi bu komedi tiyatroyu hep birlikte bedavaya izliyoruz demiş. Fevzi Bey, din kişiye aittir. Lütfen siyasi arenada kullanmayalım çünkü inanç yara alır demiş Fevzi Bey. Bir başka dinleyicimiz de Yenişehir Lorumuzu dinleyicimiz gibi düşünüyor. İran ve İsrail savaş diye anlaşmalı kavga yapılıyor. İran binlerce yıldır Hristiyanlarla savaşmadı. Sadece Müslüman düşmanlığı ve Mescid-i Aksa'yı yıkma planı var İsrail'le beraber demiş bu dinleyicimiz. İsrail'e sessiz kalan Müslüman ülkeleri kafalarını kuma mı gömmüşler? Hiç mi onur, gurur, mantıkları yoktur bu rejimlerin demiş ismini vermeyen bir dinleyicimiz. Bir başkası, Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz elçisiyle yediği balıktan bahsedin. CHP'nin belediye başkanlarını tebrik edenlerden İsrail ve Amerika'nın nasıl sevindiğinden bahsedin demiş bu dinleyicimiz de. Kargalar kendilerini haklı olduklarını söylediklerinde bülbüller susar. Bu iftiraların mumu bile utancından yanmaz be kardeşim. Belli ki bazıları İngiliz at arabalarına at olmaya razılar gibi. Bazıları gibi tarih nankör değildir. Hiçbir hizmeti unutmaz. Hakikat toplayarak da olsa hedefine varır canlarım demiş ismini vermeyen bir dinleyicimiz. Ülkesi için canını feda eden Kuvayi Milliyecilerle Hamas'ı aynı kefeye koyan, tarih bilmeyen bir şahıs ülkeyi yönetiyor, iyice akıl tutulması yaşıyor. Hamas'ın lideri Katar'da düğün yapıp evleniyor. Gazze'de sivil halk ve çocuklar ölüyor. Bundan bir haber demiş bu dinleyicimiz de. Yavuz Yaramazı'nın görevi SPS'e sadece Türkiye hükümetini karalamak galiba demiş bir başka dinleyicimiz. AKP ülkenin bütün imkan ve fırsatlarını, karını, pozisyonlarını açıkça taraf tutup kendi grubundaki insanlara verip koruyor. Bu tehlikeli taraf tutma ve diktatörlüğü ötekilerine uygulaması bir gün tıkanacak ve daha da kötü ekonomik toplumsal çöküşe yol açacaktır demiş. Evet, bir başka dinleyicimiz, ben Ankaralı, bugünkü gazetecinin radyosunda konuşmasını dinleyince sanki Özgür Özel konuştu sandım. Evet, iktidarın yanlışları var, yok değil. Peki Antalya Belediye Başkanı teleferik kazasında neden 3 saat geç geldi, sonradan neden eğlenceye gitti? İstanbul'daki bir belediye başkanının başka bir belediyede kültür müdürlüğüne atandığı gazeteci diyor ki AKP'den 4-5 yerden maaş alıyor, astronomik maaşlar alıyor diye konuşuyor. Kimler alıyorsa açıklasın, muallak konuşmasın, bu gazeteci CHP sözcüsü gibi de konuşmasın. Çok yüzü konusunda da hiç bahsetmedi, onu da konuşsaydı tabii işine gelmedi demiş bu dinleyicimiz de Yavuz Oğan'ı eleştiriyor. İran'a haydi bakalım Sünni Müslümanım diyen ülkeler yardımcı destekçi olsunlar. Hodri Meydan, Filistin'e yardım eden ülkeler sağda mıdır görelim diyor bu dinleyicimiz de. Bir başka dinleyicimiz de Alevilik sorgulayan, yaratıcı, mantıkla yararlı, her şeyi kabul eden, İnsanlık ve doğa değerlerine inanan bir yoldur. Sorgulamayan aklını kullanmıyordur. Ya çıkarı için ya da korktuğu için demiş bu dinleyicimiz de. Evet sayın dinleyiciler, bir dinleyicimizin mesajını okuyamadık. Ama onunkinde uzunca bir mesajda pazartesi okumaya çalışacağım. Hepinizin mesaj gönderen, dinleyen herkese teşekkür ediyorum buradan. Bir sonraki yayınımız 22 Nisan pazartesi günü olacak. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Özellikle İran'ın tepkisini merak ediyor bütün dünya. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir hafta sonu diliyoruz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.